Ayrım 44.
O zaman sen endeki saçmalıklar, zirzopluklar yeniden başlıyordu. Kapyo kuşkulu, kaygılı, şiddetli bir ateşle yanarak, delice öfkelerle kıvranıyor, gömleklerini yırtıyor, kasılan çenesiyle eşyaları ısırıyordu. Ya da büyük bir duygusallığa, pek yufka yürekli kesiliyor, kadın gibi sızlanıyor, hiç kimsenin kendisini sevmediğinden yakınarak hüngür hüngür ağlıyordu. Bir akşam eve birlikte dönen Gervais'le Nana onu yatağında bulamadılar. Kendi yerine yorganın altına yastığını yerleştirmişti. Kapyo, karyola ile duvar arasındaydı. Dişleri takırdıyor, bir takım adamların kendisini öldürmeye geleceklerini söylüyordu. Ana kız Kapyo'yu yeniden yatağına yatırmak ve çocuk gibi avutmak zorunda kaldılar. Kapyo, bir tek ilaç biliyordu, yarım şişe içkiyi gövdeye indirmek. İşte o zaman midesine sanki sopa yemiş gibi dimdik ayağa kalkıyordu. Her sabah balgamını böyle tedavi ediyordu. Belleği çoktan onu bırakıp savuşmuştu. Kafasının içi bomboştu. Ayağa kalkar kalkmaz da hemen hastalıkla alay ediyordu. O ömründe hiç hastalanmamıştı. Nana kimi zaman 6 hafta kadar süren gezintilerinden dönüp geldiği zaman Kapyo onu öteberi almak için çarşıya gitmiş de oradan geliyor sanıyordu. Kız çoğu zaman bir adamın kolunda gezerken Kapyo ile karşılaşıyor, onunla alay ediyor da bir iki kızını tanımıyordu bile. Sözün kısası, Kapyo artık hesapta yoktu. Nana sandalye bulamadığı zamanlar onun üstüne oturacaktı neredeyse. İlk soğuklar başladığı sıralar Nana manav kadından armut almak bahanesiyle bir kez daha evden kaçtı. Kış gelmişti. Gene sönmüş sobanın karşısında oturup dişlerini çarpa çarpa titremek niyetinde değildi. Kapyolar armutları bekledikleri için sadece kaltak deyip geçtiler. Hiç kuşkusuz dönüp gelecekti. Geçen kış 2 metreliklik tütün almak için inmiş, tam 3 hafta gelmemişti ya. Ne var ki aradan aylar geçti, kızın göründüğü yoktu. Bu kez hayli uzağa gitmiş olmalıydı. Haziran ayı geldiği zaman güneşle birlikte Nana gene gözükmedi. Evet, bitmişti bu iş artık. Nana kendine bir yerlerde zengin kapı bulmuştu demek ki. Kapyolar iyice parasız kaldıkları bir gün çocuğun demir karyolasını yuvarlak hesap 6 franga sattılar. Parayı Senkuin değiştiler. O karyola evde fazlaydı. Sıkışıklık yapıyordu. Temmuz ayında bir sabah Virgin oradan geçmekte olan Gervais'i çağırdı. Bulaşığa bir parça yardım etmesini rica etti. Çünkü Lantier bir gün önce 2 arkadaşını yemeğe getirmişti. Gervais şapkacının verdiği ziyafette iyice yağlara bulanmış, kapkacağı yıkarken dükkanda hala akşam yediklerini sindirmeye uğraşan Lantier birdenbire seslendi. "Biliyor musunuz, size bir haberim var," dedi. "Geçen gün Nana'yı gördüm." Virgin kaygılı bir tavırla tezgahın başına oturmuştu. Boşalan kavanozların çekmenin karşısında duruyordu. Öfkeyle başını salladı. Baklayı ağzından çıkarmamak için kendini zor tutuyordu. Çünkü artık iş sonunda çığırından çıkmaya başlamıştı. Kötüye gidiyordu. Lantier Nana'yı çok sık görmeye başlamıştı. Ona hiç mi hiç güveni yoktu. Lantier aklına bir kadın koydu muydu, beterin beterini yapacak nitelikte bir adamdı. O günlerde kendisiyle dertleşen Virgin'le pek içli dışlı olan ve az önce dükkana gelen Bayan Lerat çapkınca dudak bükerek ona hangi anlamda gördünüz diye sordu. Koltukları kabaran şapkacı gülerek ve bıyıklarını bükerek çok iyi anlamda diye yanıt verdi. O arabadaydı, bense yolda yaya yürüyordum. Gerçekten de size yemin ederim, yoksa ne diye anımsayayım onunla yakından senli benli konuşan iyi aile çocukları, son derece mutlu yaratıklar. Bunu derken adamın gözleri parlamıştı. Dükkanın dip tarafında ayakta dikilmiş bir tabak kurulamakla uğraşan Gervais'e döndü. Evet ya, arabadaydı. Bir de şık giyinmişti ki haspa. Çiçek gibi körpe yüzünde, inci gibi bembeyaz dişleriyle yüksek sosyeteden bir hanıma o kadar benziyordu ki onu tanıyamadım. Eldivenini sallayarak bana o selam verdi. Galiba bir kont yakalamış. Mükemmel doğrusu. Artık yolunu bulmuş demektir. Hepimiz ona vız geliriz. Ta tepesine kadar mutluluğa gömülmüş Aşif'te. Tam bir sevimli kedi yavrusu. Yo, öyle bir kedi yavrusunu dünyada tasavvur edemezsiniz. Gervais elindeki tabağı tertemiz ve pırıl pırıl olduğu halde hala kuruluyordu. Virgin iki gün sonra nasıl ödeyeceğini bilmediği iki senede düşünüp kaygılanıyordu. Lantier ise tombul tombul tatlı canını beslediği şekerle bütün bedeni dolup taşarak dörtte üçü çoktan yenip bitmiş, içinde iflas kokusu tüten şekerci dükkanını güzel giyinmiş sevimli cici kızlara karşı duyduğu coşkuyla dolduruyordu. Evet, artık pasyonların ticarethanesini temize havale etmek için kemireceği birkaç badem şekerinden, emeceği birkaç akide şekerinden başka bir şey kalmamıştı. Birdenbire karşı kaldırımda polis memurunu gördü. Pasyon nöbetteydi. Ceketini baştan aşağı iliklemiş, kılıcı belinde, oradan geçiyordu. Onu görünce daha da neşelendi, keyiflendi. Virgin'i kocasına bakmaya zorladı. İyi iyi. Badingin yüzü gülüyor bu sabah diye fısıldadı. Aman dikkat edin, bacaklarının kaslarını fazla sıkıyor. Kötü insanları şıp diye yakalamak için bir yerine camdan bir göz takıştırmış herhalde. Gervais evine döndüğü zaman Capio'yu o her vakitki bunalımlarından birinin sersemliği içinde karyolanın kenarına oturmuş buldu. Cansız gözleriyle yere bakıyordu. Bunun üzerine kendisi de kollarının ve bacaklarının dermanı kesilerek ellerini kirli etekliğinin boyunca sarkıtarak bir sandalyeye çöktü. Tam bir çeyrek saat hiçbir şey söylemeden onun karşısında oturup kaldı. Sonunda haber aldım diye mırıldandı. Kızını görmüşler. Ne demezsin, kızın çok şıkmış. Artık sana da muhtaç değilmiş. Adam akıllı mutlu bu kız doğrusu ya. Tanrım, onun yerinde olmak için neler vermezdim ki. Capio hala yere bakıyordu. Derken harap olmuş yüzünü kaldırdı. Aptal aptal gülerek. Buraya baksana Ceylan'ım. Seni tutan yok ki. Yüzünü gözünü yıkadığın zaman gene öyle pek kötü sayılmazsın. Hani ne demişler? Kurtlu baklının kör alıcısı olur. Öyle ya canım. Eğer böylelikle evin durumu düzelecekse. 3 aylık ev mirasının peşin ödenmesi gereken günden sonraki cumartesiydi. Ocağın 12'si ya da 13'ü olması gerekiyordu ama Gervais tam olarak bilemiyordu. Günlerden beri kursağına bir lokma sıcak yemek girmemiş olduğu için pek şaşkındı zavallı. Ah ne cehennem gibi bir haftaydı ya. Tam bir yokluk içindeydiler. Salı günü aldığı 2 somun ekmek perşembeye kadar yetmişti. Sonra bir günde kuru ekmek kabuğu bulmuştu. 36 saatten beri de ağızlarına atacak tek kırıntı bile yoktu. Açtılar açıkçası. Ama asıl bildiği bir şey, sırtında hissettiği bir şey vardı ki, o da berbat bir hava, kapkara bir soğuk, bir tava gibi kirli, bir türlü yağmak istemeyen karla dopdolu bir gökyüzüydü. İnsanın bağırsakları kış havası ve açlıkla dopdolu olursa, istediği kadar kemerini sıksın, dünyada bu onu doyurmazdı. Belki akşama Capio para getirirdi. Çalıştığını söylüyordu. Dünyada her şey olabilir değil mi ya? Gervais çoğu kez aldandığı halde sonunda bu paraya bel bağlamıştı. Kendisi artık mahallede yıkayacak bir tek mutfak bezi bile bulamıyordu. Hatta ev işlerini yaptığı yaşlı bir hanım onu likörlerin içmekle suçlayarak kapı dışarı etmişti. Gervais'i artık hiçbir yerden istemiyorlardı. Kimsenin yanında çalışacak yüzü kalmamıştı. Aslında bu onun da pek işine geliyordu. Çünkü öyle bir alıklaşmış, öyle bir uyuşukluk içine gömülmüştü ki parmağını kımıldatmaktansa açlıktan gebermeye yeğliyordu. Kısacası Capio haftalığını getirirse midelerine sıcak bir şey girecekti. Şimdilik saat daha 12'yi çalmadığı için Gervais ot mindere uzanmış yatıyordu. Çünkü insan uzandığı zaman daha az üşür, daha az acıkır. Gervais üzerine yattığı şeye ot minder diyordu ama bu aslında odanın bir köşesine yığılmış bir saman yığınından başka bir şey değildi. Yatak zamanla mahalledeki eskicileri boylamıştı. Gervais parasızlık günlerinde önce şilteyi sökmüş, oradan avuç avuç koparıp aldığı yünleri önlüğünün içine doldurup Belholm sokağında kilosu 10 meteliğe satmıştı. Derken Şilte boşalınca bir sabah kahve almak için Şilte yüzünü 30 meteliğe vermişti. Arkasından küçük yastıklar, sonra büyük yastık gitmişti. Kala kala karyolanın tahta bölümleri kalmıştı. Gervais bunları koltuğunun altına alıp da sokağa çıkamazdı ya. Çünkü boşlar mal sahibinin kira garantisinin uçup gittiğini görürlerse alimallah bütün evi ayaklandırırlardı. Bununla birlikte bir akşam Gervais karınlarını doyuran boşları kapyonun da yardımıyla karyolayı önce başucu tahtalarını, ayak ucu tahtalarını, çerçevesini parça parça rahatça taşıdı. Bu temizlikten ellerine geçen 10 frankla 3 gün geçirdiler. Otminder nelerine yetmiyordu kuzum. Hatta onun yüzü bile Şilte yüzünün yanına gitmişti. Böylece yatağı bir güzel yiyip bitirmişler. 24 saat aç kaldıktan sonra midelerini tıka basa ekmekle doldurmuşlardı. Bir süpürge vuruşuyla samanı itiyorlar. Toz alt üst edilmiş oluyordu. Hiç de pis sayılmazdı. Gervais saman yığınının üzerinde hiç soyunmadan büzülmüş yatıyor. Daha fazla ısınmak amacıyla ayaklarını paçavraya dönen etekliğinin altına sokuyordu. Tor top olmuş, gözleri alabildiğine açılmış, o gün iç açıcı olmayan düşünceleri kafasında evirip çeviriyordu. Hay Allah kahretsin, hayır böyle aç açına yaşanmazdı ya. Gervais artık açlığını hissetmiyordu. Yalnız karnı kurşun gibi ağır, kafasının içi bomboştu. Elbette ki bu izbenin dört köşesine bakıp da neşeli konular bulacak değildi ya. O da şimdi bir sefalet yuvasına dönmüştü. Sokaklarda gezen başıboş köpekleri buraya bağlasan durmazlardı. Boş gözlerle duvarlara bakıyordu. Uzun zamandan beri her şeylerini rehinciye götürmüşlerdi. Evde kala kala konsolla masa, bir de iskemle kalmıştı. Hatta konsolun mermeriyle çekmeceleri bile karyola tahtalarının tuttuğu yoldan çoktan uçup gitmişti. Yangın çıksa ortalığı bundan daha iyi temizleyemezdi. 12 franklık bir mal olan cep saatinden başlayarak çerçevelerini bir hırdavatçı kadının satın aldığı aile fotoğraflarına kadar küçük bippoların hepsi erimişti. Bu eskici çok iyi yürekli bir kadındı. Gervais başı sıkıştıkça ona bir tencere, bir ütü, bir tarak eline ne geçerse götürüyordu. Malına göre 3-5 metelik alıyor, eve bir parça ekmek götürebiliyordu. Şimdi artık eski kırık bir mum makinesinden başka bir şeyi kalmamıştı. Eskici kadın da buna bir metelikten fazla vermek istemiyordu. Odanın süprüntüsünü, tozlarını ve kirini, bütün çöpü, çeperi satmak olanağı olsa hemen dükkan açacaktı. Çünkü o da öyle bir pislik içindeydi ki Gervais köşelerde örümcek ağlarından başka bir şey görmüyordu. Örümcek ağı kesik yaralarına iyi gelirdi ama daha bunu satın alacak esnaf yoktu. O zaman başı dönüyor, ticaret yapma umudunu bir yana bırakıyor, ot minderin üzerinde daha da tor top oluyor, pencereden karlı gökyüzüne, onu iliklerine kadar donduran kasvetli gün ışığına bakmayı yeğliyordu. Aman ne can sıkıcı şeyler, bin bir türlü üzüntüye kapılıp beynini kurcalamak neye yarardı ki? Hiç değilse biraz uyuyabilse, ama ne mümkün. Tın tın öten bu izbe ev habire kafasını kurcalıyordu, hiç aklından çıktığı yoktu. Mal sahibi Bay Marescot bir gün önce bizzat gelip takıntıda kalan iki kira taksidini bir haftaya kadar ödemezlerse kapı dışarı atacağını söylemişti. İyi ya canım, atarsa atsın varsın. Kaldırım üzerinde buradakinden daha kötü olamazlardı hiç kuşkusuz. Sanki bir yanda saklı para dolu keseleri varmış gibi gelip de kira taksidinden söz eden paltolu, yün eldivenli şu maymun suratlı pis herife bakın hele. Olur şey değil doğrusu. Hay Allah seni kahretsin emi. Parası olsa gırtlağını tıkayacağına önce işkembesine bir şeyler indirirdi. Doğrusu ya bu hödük herif pek kötü ruhlu buluyordu. Bilmem neresine girsindi. Kocası olacak o eşek herif de öyleydi ya, o kapya olacak hayvan ne zaman eve dönse hemen tepesine çullanıyordu. O da tıpkı mal sahibi gibi bilmem neresindeydi. Şu anda Gervais'in bilmem neresi hayli geniş olmalıydı. Çünkü dünyadan da yaşamdan da öylesine kurtulmak istiyordu ki herkes oraya tıkıştırıyordu. Dayak yiye yiye tam bir yumruk ambarı haline geliyordu. Kapyo eve bir sopa getirmişti. Buna kancık eşek yelpazesi derdi. Bununla karısını öyle bir dövüyordu ki görülecek şeydi. Gervay sopayı yedikçe kan ter içinde kalıyor, terden sırılsıklam oluyordu. Kendisi de pek yumuşak davranmıyor, rast geldiği yeri ısırıyor, tırmalıyordu. İşte o zaman bomboş odada ter ter tepiniyorlar, öyle bir saç saça baş başa geliyorlardı ki ekmek yemeye iştahları kalmıyordu. Ne var ki artık her şey gibi, Gervay ise dayakta vız geliyordu. Kapyo isterse haftalarca yan gelip otursun, aylar süren hovardalıklar yapsın, içkiden çılgın bir halde eve dönsün, onu okşamaya kalkışsın, hepsine alışmıştı. Yalnız artık bu haller usanç veriyordu. İşte hepsi o kadar. Asıl öyle günlerde Kapyo'yu iplemiyordu. Evet, kocası olacak domuz cehennemin dibine girsin. Loreleux'ları, boşları, pasyonları da umursamıyordu. Kendisini hor gören, aşağılayan mahalle halkına da zerre kadar aldırdığı yoktu. Hatta bütün Paris kenti bile onun için kocaman bir hiçti. Ne yazık ki insanoğlu her şeye alışıyordu da hiçbir şey yememe alışkanlığını henüz edinememişti. Gervais'in canını sıkan tek şey de buydu işte. Aşığının bayası olmak, çirkefin ta dibine inmek, yanından geçtiği insanların tiksindiklerini görmek ona vız geliyordu. Hiçbir şey umurunda değildi. Ama açlık hala bağırsaklarını koparıyordu. Lezzetli yemeklere çoktan veda etmişti. Ne bulursa yiyecek hale düşmüştü. Şimdi paralı günlerinde kasaptan bir tabakta sürüne sürüne ağırlaşmış, kararmış, yarım kilosu 4 meteliğe et sürpüntüleri alıyor, bunları bir tavada patatesle karışık pişiriyordu. Yahut bir sığır yahnisi pişiriyor, bu uyduruk yahniyi yedikten sonra parmaklarını yalıyordu. Kimi zaman da şarap bulursa içine ekmek doğruyor, tam bir şaraplı papara yapıyordu. 2 metreliklik İtalyan peynirleri, bir ölçek beyaz elma, kendi suyunda pişmiş çeyrek kilo kuru fasulyeler bile artık sık sık yiyemediği ziyafet yemekleriydi. Satılığa çıkarılan çeşitli yemek artıklarını tenezzül ediyor, kötü meyhanelerde 1 metreliğe kızartma kırıntılarına karıştırılmış bir yığın balık kılçığı yiyordu. Yufka yürekli bir ahçıdan, müşterilerden artan ekmek parçalarını dileniyordu. Kimi zaman da aç olduğu sabahlar köpeklerle birlikte dükkan kapılarının önünde dolaşıp çöp arabaları gelmeden yiyecek bir şeyler arayacak hale geldiği oluyordu. Bu şekilde ara sıra çürümüş kavunlar, kokuşmuş uskumrular, belki kurtludur diye kemiklerini iyice gözden geçirdiği pirzolalar gibi zengin sofralarına yaraşır yemekler buluyordu. Evet, Gervais bu hallere düşmüştü. Bu durum ince duygulu kimseleri iğrendirir ama eğer ince duygulu kimseler hele 3 gün bir şey yemesinler, bakalım midelerinin feryadı karşısında fazla nazlanırlar mı? Alimallah 4 ayak üstünde dururlar. Kardeş kardeş çöp tenekelerinde ne bulurlarsa yerler mırın kırın etmeden. Ah şu pırıl pırıl altın yaldızlar içindeki koca Paris, açlıktan ölen yoksullar, açlıktan feryat eden mideler, dişleri takırdayarak iğrenç şeyler tıkındıran hayvanca gereksinmeler. Oysa Gervais mideye ne besili kas kızartmaları indirmişti. Şimdi artık avucunu yalamaktan başka yapacağı şey yoktu. Bir gün Gervais'in ekmek almak için ayırdığı parayı Kapyo aşırarak gidip bununla kafayı çekmişti. Açlıktan kıvranan kadın bu olaya öylesine kızmıştı ki öfkeden adeta çılgına dönmüştü. Küreği kaptığı kocasının kafasına indirerek onu öldürecekti neredeyse. Bu arada Gervais kurşuni göğe baka baka sıkıntılı hafif bir uykuya dalmıştı. Soğuk bütün bedenini öyle iğneliyordu ki düşünde kar yüklü bir gökyüzünün kendi üzerine yağmaya başladığını görüyordu. Birdenbire büyük bir kaygı ürpermesiyle sıçrayarak uyanıp ayağa kalktı. Aman yarabbi, yoksa ölecek miydi nedir? Tir tir titreyerek şaşkın, ürkek bakışlarla çevresine bakındı. Daha gün batmadığını, ortalığın hala aydınlık olduğunu gördü. Gece bir türlü olmayacak mıydı? İnsanın karnı boşken zaman ne kadar uzuyordu. Midesi de uyanıyor, onu rahatsız ediyordu. Sandalyenin üstüne yığılmış, başı önüne eğik, ısınmak için elleri hala bacaklarının arasında, Kapyo parayı getirir getirmez alacağı akşam yemeğini hesaplıyordu şimdiden. Bir ekmek, bir şişe şarap, 2 porsiyon sığır işkembesi. Bozok babanın guguklu saat 3 kere çaldı. Saat henüz 3'tü demek. O zaman Gervais ağlamaya başladı. Saat 7'ye kadar beklemeye dünyada gücü yetmeyecekti. İki kat olmuş, açlığını duymamak için midesini bastırarak çok üzüntülü bir küçük kızın sanki büyük acısını avutmak için sallanışı gibi vücudunu sallayıp duruyordu. Aç kalmaktansa çocuk doğurmak daha iyiydi. İnsan çocuk doğururken bile bu kadar acı duymuyordu. Sınırsız bir öfkeye kapılan Gervais ayağa kalktı. Açlığını kucakta gezdirilen bir çocuk gibi uyumayı umarak odanın içinde gidip geldi. Tam yarım saat boş odanın dört köşesine çırpındı durdu. Sonra birdenbire bakışları donuklaştı. Adam sen de ne olursa olsun ne derlerse desinler isterlerse ayaklarının altını öpecekti ama ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun gidip Lorileux'lardan 10 metrelik ödünç alacaktı. Zaten kış geldi mi evin hep yoksulların oturduğu bu bölümünde herkes birbirinden hep yarım frank bir frank borç alırdı. Bu açlıktan nefesi kokan insanlar birbirlerine böylelikle ufak tefek yardımlarda bulunmuş oluyorlardı. Ne var ki herkes Lorileux'lara başvurmaktansa ölmeyi yeğlerdi. Çünkü onların asla yumuşamayacak kadar katı yürekli olduklarını biliyorlardı. Gervais kapılarını çalmaya gitmekle büyük bir yüreklilik göstermiş oluyordu. Koridordan geçerken o kadar korkuyordu ki kapıyı çalınca sonunda dişçiye gitmeye karar vermiş insanlar gibi birdenbire bir ferahlık duydu. Kordoncunun sert ince sesi içerden "Giriniz!" diye haykırdı hışımla. İçerisi ne kadar sıcaktı. Ocak gürül gürül yanıyordu. Daracık atölyeyi beyaz aleviyle aydınlatıyordu. Beri yanda da Bayan Lorileux bir yumak altın teli ocakta kızdırıyordu. Lorileux tezgahın başında kuyumcu lambasının üflecinde halka kaynağı yapmakla uğraşıyordu. Ocağın başı o kadar sıcaktı ki adam bakla gibi ter döküyordu. Odaya güzel bir koku yayılmıştı. Sobanın üstünde mis gibi bir lahana çorbası usul usul tıkır diyordu. Gervais'in midesini alt üst eden, ona baygınlıklar veren bir buğu çıkarıyordu. Bayan Lorileux oturmasını bile söylemeden, ''Ha siz misiniz?'' diye homurdandı. ''Ne istiyorsunuz?'' Gervais bir an konuşamadı. O hafta Lorileux'larla arası pek fena değildi ama gene de 10 metrelik istemek için söyleyeceği söz boğazına tıkılıyordu. Çünkü boşun sobanın başına yan gelip oturduğunu, harıl harıl dedikodu yapmakta olduğunu görmüştü. Bu hayvan herifin hiç kimseye aldırış etmeyen öyle bir hali vardı ki, gülerken ağzını büzdüğü için suratı tavuğun gerisini andırıyordu. Yanakları o denli şişmişti ki burnunu kapatıyordu. Kısacası tam anlamıyla tavuk kıçı gibiydi. Lorileux sışımla ne istiyorsunuz diye sordu. Gervais sonunda Capio'yu gördünüz mü acaba diye kekeledi. Onu burada sanıyordum. Karı koca ile kapıcı alaylı bir gülüşle sırıttılar. Yo hayır, Capio'yu elbette ki görmemişlerdi. Kadeh kadeh içki ikram etmiyorlardı ki Capio'yu öyle ikide bir zırt pırt görsünler. Gervais kendini zorladı ve kekeleyerek eve geleceğinize söz vermişti de diye sürdürdü. Evet ya bana para getirecekti de kesinlikle bir şeyler almam da gerektiğinden derin bir sessizlik çöktü. Bayan Lorileux ocağın ateşini hışımla körüklüyordu. Lorileux başını parmakları arasında uzayıp giden kordon parçasının üzerine eğmişti. Öte yandan boşta o ay dede suratıyla gülüyordu. Adamın ağzı o kadar yuvarlaktı ki nasıl bir şey diye insanın parmağını sokacağı geliyordu adeta. Gervais alçak sesle hiç değilse 10 meteliğim olsaydı diye mırıldandı. Sessizlik sürdü. Bana 10 metelik ödünç veremez misiniz? Merak etmeyin bu akşam hemen geri veririm. Bayan Lorileux dönüp dik dik suratına baktı. Vay dolandırıcı karı vay. Onları tırtıklamaya gelmişti. Bugün 10 metelik vuracaktı yarın 20 metelik isteyecekti. Artık bunu da durdurabilirsen durdur bakalım.